Ayrım 20, sayfa 244. Neolitik Tanrıça. Hayır Gail, maalesef telefona gelemeyecek. Hasta, çok hasta. Yüzü limon gibi sarardı. Evet, çay yaptık. Hayır, yemiyor. Hayır, pek iyi uyumuyor da. Abed'in sesi monotonlukla yuvarlanmaktayken birden canlılık kazandı. Tanrı aşkına ne yaptın dostum Omar'a? Gail sinirli sinirli gülerek Ömer'in hastalığının niçin kendisiyle bir alakası olduğunu düşündüğünü sordu. Ama Sopranos zamanı geldiği için Abed ağız dalışını kısa kesti. Midesinden mi sence diye sordu Piyu, jenerik müziği bitmeden hızlı hızlı kanepenin altını silerken. Bilmiyorum, ya gizli gizli kahve mahve içip midesini benzetiyor ya da... Abed gözleri ekrana kenetlenerek sustu. Başka bir şey, bir an önce bulsak iyi olacak. Bilge, sel gelmeden hendek kazar. Bölüm bittikten sonra Piyu, Ömer'in odasına daldı. Onu hala yatağında tavana bakarak yatmaktayken buldu. Ağzına bir kürek vitamin tıkaladı. İstediği Primal Scream şarkısı çaldı. Don't fight it, feel it. Parantez içinde savaşma, hisset. Yarım saat sonra Abed bir kase biftekli soğan çorbası ile içeri girdi. Ömer ikisine de tekrar tekrar teşekkür etti ama iş yemeğe geldiğinde kendisine artık yemek gibi değil, ölümü insan elinden olmuş bir ineğin masum gözleri gibi gelen çorba kasesine baka kaldı. Bir sonraki reiki seansını kaçıracağım diye mızıldandı. Reiki? Abed parladı. Neden bunun yerine doktoran için endişe etmiyorsun? Yazman gereken bir tez var, hatırladın mı? Spivak'la bir sonraki randevun ne olacak? Belki de ona konu başlığını değiştirip R2 üzerine tez yazmaya karar verdiğini söylersin. Ama Spivak randevusundan önce Gail randevusu, daha doğrusu Gail'in kendisi geldi. Salı günü siyah pantolon, siyah ceket, siyah her şeyle sahneden yeni inmiş bir punk şarkıcısı gibi bir elinde kitaplar ve defterler, diğerinde koca bir kutu beyaz barış güvercini çikolatası çıka geldi. Çikolatayı dostluk işareti olarak Abed'e getirmişti. Bana içecek bir şey vermeyecek misiniz? Şu sizin meşhur 3. dünya misafirperverliğine ne oldu? Dedi sırıtarak. Mutfak masasının başında nane çayı içip güvercinleri yiyerek Ömer'in durumu üzerine kafa yordular. Ama Abed'in konuya tam odaklanabilmesi için gözlerini Gail'in kitaplarından birinin kapağından uzaklaştırması gerekiyordu. Bu ne böyle? Ne? Ha şu, dedi Gail içtenlikle. Tanrıça iştar. Abed dalgın dalgın başını sallayarak bir Gail'e bir resme baktı. ''Kusura bakma ama'' diye fısıldadı hayli temkinli. ''Senin şu tanrıçanın sakalı çıkmış.'' ''Hı hı'' dedi Gail gülerek. ''Çünkü o sakallı iştar.'' Piyu ile Aroz da masanın üzerine eğildiler. Biri Abed'in şaşkınlığını, diğeri beyaz güvercin çikolatalarını paylaşmak için. ''Çünkü hermafrodit. Eskiler onu öyle resmetmiş. Hem memesi hem fallosu var. Biseksüel rahibeler ve kendi kendilerine hadım eden rahipler hizmet edermiş tanrıçaya. Hadım etme işlemi için rahiplerin önce, ''Tamam tamam anladık'' dedi Piyu kızararak. Beyaz çikolata kutusunu Aroz'dan uzaklaştırdı. Ama Gail'i susturmak imkansız gibiydi. Manik ruh hallerinden birine girmiş olmalıydı ki habire konuşuyor, ucube terimlerini masaya saçıyordu. Mader Şahi, fallosantrik, Logos Baba'ya karşı tabiat ana. Nane çayı bardakları ve yarısı yenmiş çikolatalar üzerine yağıyordu, birbirinden sindirimi zor kavramlar. Bedenlerini aşıp yaratılışın sırrına erebilmek için içlerindeki kadını arıyorlardı. Dinler temelde kadınların etrafında örülüdür. Onları ikna etmek istercesine hararetle başını salladı Gail. Buna karşılık Piyu'yla Abed onu teselli etmek istercesine başlarını salladı. İşte bu yüzden Sibirya'da erkek şamanlar kaftanlarının üzerine simgesel memeler takar. O kadar uzağa gitmeye de gerek yok. Resmi rahip giysilerinin kadın elbisesine benzediğini fark etmediniz mi? Rahipler inananlar için anne işlevi görür. Rahipler de kadındır. Piyu sinirli sinirli öksürdü, Abed içini çekti. Farklı kültürlerden öyle çok örnek var ki, mesela sizce Tao rahipleri neden oturarak işerlerdi? Kadına dönüşmek istedikleri için. Ama bu savını tamamlamak için aniden patlak veren kahkahaların dinmesini beklemesi gerekti. Piyu ile Abed gülerken Gail çayının üzerinde yüzen bir nane çöpünü seyrediyordu sükunetle. Nane döne döne saat yönünün tersine yüzüyordu. Bunu iyi bir işaret olarak almaya karar verdi. İnsanda tarih bilinci olması lazım dedi Gail gözleri hazla parlayarak. Boston yerine neolitik bir şehirde yaşamanın nasıl bir şey olacağını hayal edin. Tanrıça kültünün tören merkezi olan bir şehirdi. Arkeologlar bu şehri bulmuşlar, katman katman kazmışlar. Biliyor musunuz, bu şehrin hiçbir yerinde en ufak bir savaş işaretine ya da cinayet izine rastlamamışlar. Hiç silah yokmuş, kimse başka bir insanı öldürmüyormuş, kimse hayvan da öldürmüyormuş, hayvan kesildiğine dair hiç iz yokmuş. Abed sinirli sinirli öksürdü, Piyu içini çekti. Muhtemelen hepsi vejetaryenmiş. Uzun zamandır militarizm ve milliyetçilikle dumanlanmış olan zihinlerimizin bunu idrak edebilmesi zor ama bu insanlar barış içinde yaşıyorlarmış. İlkel kelimesi yanıltıcı bir kelime. Onlar uygardı, biz ilkeliz. Piyu ile Abed, tabii ne demezsin edasıyla taşlaşmış ses çıkarmadan oturuyorlardı. Kadınlarla çocuklar evlerindeki uyku platformlarının altına gömülmüşler, muskaları ve ikonlarıyla birlikte. Şehrin her yerinde kadınları resmeden ve ana tanrıçayı yücelten duvar resimleri varmış, Neolitik tanrıçayı. İşte o tuhaf sesi tam o sırada duydular. Öyle boğuk ve alçaktı ki bir an vücutsuzmuş. Duvara asılı tavanların saplarından, karabiber değirmeninden, fırın kaplarından, insan hariç herhangi bir şeyden geliyor sandılar. O, ir, ür, i, de. Mutfak masasının etrafındaki dört çift gözden üçü aynı anda koridora döndü. Dördüncü çift göz çikolata kutusuna mıhlanmış vaziyette kaldı. O şehir Türkiye'di. Ömer koridordan hortladı. Tıraşsız, belli ki uzun zamandır yıkanmamış vaziyette mutfak kapısına dayanıp şişmiş, torbalanmış gözlerinde tuhaf bir ışıltıyla Gale'e bakıyordu. Az önce bir itirafta bulunmuş ya da birazdan bulunacakmış gibi patavatsız bir gülüşün eşiğinde titremekteydi dudakları. ''Sözünü ettiğin yer Türkiye'di.'' dedi kelimeleri ağzında yuvarlayarak. Sonra davasını desteklemek için başını salladı. ''Biliyorum.'' Türklerin ezici çoğunluğu gibi ana tanrıçanın Neolitik şehri Çatalhöyük'e hiç gitmemiş, müzesini hiç görmemiş ve hakkında hiçbir şey okumamıştı. Ama olsun, Çatalhöyük hakkında emin olduğu bir şey vardı, Türkiye'deydi. Böylece onu tekrar yatağına yatırdılar. Aroz'u başına bekçe dikip, Dramones'ten ''Somebody put something in my drink'i'' (parantez içinde bire içkime bir şey atmış) koydular ve nane çaylarıyla beyaz çikolataları bitirmek ama mümkünse o elektrikli konuşmayı sürdürmemek üzere mutfağa geri döndüler. Yarım saat sonra Gale, sakallı işlerini de alarak gitti. Verandanın kapısı onun arkasından kapanır kapanmaz Abed'le Piyu, Ömer'in ne halde olduğunu görmek, aynı zamanda ne alt ettiğini sormak için yukarı koştular. 1 milyon yıl önce Türkiye'de Amazonlar varmış. Bu arada ben Türk'üm, malum. Acaba Koçi Avek Moi diye kıkırdadı Piyu. Bir taraftan da öne arkaya sallanıyor, her sallanmada dalga geçen değil de geçilenmiş gibi kıpkırmızı kesiliyordu. ''Sen kepazenin tekisin Omar'' dedi Abed sırıtarak. ''Kadınlarla yatmak için yapmayacağın şey yok. Gözünün değdiği bütün kadınlarla.'' Onların seslerini fersah fersah uzaklardan geliyormuşçasına dinleyen Ömer kahkahaların dinmesini bekledi. Ama erkek latifelerinin coşkun sarayına giren Abed de Piyo'nun bütün odaları tek tek dolaşmadan oradan çıkmaya niyetleri yoktu. Dalga geçip iğnediler, iğneleyip dalga geçtiler. Bu arada Ömer içini çektikçe çekiyor, her iç çekişle saydamlaşıyor, ayak parmakları gerçeğin sert halısına neredeyse hiç dokunmadan hava akımları üzerinde süzülen bir gölgeye dönüşüyordu. Başını ürkekçe beliren ilk sessizlik çatlağına sokarak ''Anlamıyorsunuz çocuklar'' dedi fısıltıyla. ''Gale'e çıkma teklif edeceğim.'' ''Biliyordum'' diye bağırdı Abed, Ömer'in korumaya çalıştığı narin sessizlik boşluğu üzerine bir kazan hoyrat ses boca ederek. ''Lanet olsun biliyordum.'' Abed sandalyesinden kalkıp öyle kararlı adımlarla üzerine geldi ki Ömer bir an suratına bir tokat indireceğini zannetti. Ama Abed burnunu burnuna dayayıp zınk diye durdu ve gözlerinin içine bakarak başını endişeyle iki yana salladı. ''Sana bir şey bağlattı değil mi? Ayakkabı bağı, saç tutamı, bir ip. Ne olduğunu hatırlayabiliyor musun? Sana büyü yapmış dostum. İşin bitik. Ayvayı yedin. Oho!'' Abed ile Piyu hoş bir orman gezintisinde toplayıp eve getirdikleri ama şimdi zehirli olduğundan şüphe ettikleri benekli bir mantarı inceler gibi artan bir merakla Ömer'e süzüyorlardı. Ama Gale lezbiyen diye müdahalede bulundu Piyu. Uzun zamandır çözülememiş bir matematik formülünü çözmeye uğraşan ve nihayet bunun kesinlikle çözülemeyeceği sonucuna ulaşan birinin üzüntülü ama kendinden emin ses tonuyla. Erkeklerden hoşlanmıyor. Aslında bu konuda elinde kanıt yoktu. Böyle bir saptamayı daha önce hiç konuşmamışlar, ne Gale'den ne de bir başkasından bu yolu bir ima duymuşlardı. Ama böyle bir sonuca ulaşmak için ille de bilgiye ihtiyaç yoktu. Aksine, Gale'in eşcinselliğini biliyor olmaları, onun hakkında bir şey bilmiyor olmalarından kaynaklanıyordu, bu belirsizlikten. Doğa boşluklardan nefret eder derler, erkekler de boşluklardan nefret eder. Kadınları sınıflandırırken, yani karşı cinsle olan ilişkilerinde karşılaştıkları herhangi bir belirsizlikte hemen onları bir yerlere yerleştirmeye çalışır, kategoriler içre tutarlar. ''Bizim kadınlar gibi işememizi istediğini biliyor muydun?'' diyerek Ömer'in bulanmış bakış açısını netleştirmekte Piyon'un yardımına koştu Abed. ''Anlamıyorsunuz'' diye kekeledi Ömer. ''Anlamıyorsunuz'' mantrasına sadık kalarak. ''Ben dönüşsüz bir noktaya geldim. Bundan sonra ister cadı, ister lezbiyen, ister uzaylı olsun. Hiç umurumda değil.'' Sol gözünü asabiyetle arka arkaya 7-8 kere kırptı. Öyle ki ya gizliden gizliye ev arkadaşlarına endişelenmemelerini, gerçeğin zannettikleri gibi olmadığını ama bunu şu anda yüksek sesle söyleyemeyeceğini, çünkü odada konuşmalarını dışarıdaki arabada park etmiş kötü adamlara ileten mikrofonlar olduğunu sezdirmeye çalışıyordu. Ya da bir gecede gözünde bir tik peydahlanmıştı. Bunu takip eden hayret dakikalarında Ömer, onlara tekrar göz kırparak şövalyevari bir edayla ekledi. ''Kadın gibi işememi isterse bence hiç sakıncası yok. Hayatım boyunca seve seve öyle işerim.'' ''Omar, dostum, sen bu aralar pek iyi değilsin.'' dedi Abed, sesindeki tedirginliği bastırmaya çalışarak. ''Bak, sen gördüğün bütün kadınları istersin. Bu evde yaşamaya başladığından beri gelip giden diş fırçalarının haddi hesabı yok. Geçen ay Maris öldü, bugün Gale, Pearl'le ne zaman ayrıldığını anlayamadık bile. Ya haftaya başka biriyle ilgilenmeye başlayacaksın?'' Doğru, dedi Piyu başını sallayarak. Ömer'in hislerini incitmemek için kelimelerini dikkatli seçiyordu. Sen hep kadınlarla ilgilenmişsindir. Bir sürü kız arkadaşın, Ömer gözlerini indirip insanı işkillendirecek kadar uzun süre yerdeki cam göbeği bir çoraba baktı. Sonra çorabın diğer tekini bulursa sorununun çözümünü de bulacakmış gibi ümitle odaya göz gezdirdi. Anlamıyorsunuz, bu bambaşka. Şimdiye kadar sevmediğimi bildiğim kadınlarla çıkıyordum. Ama Gail'le durum bunun tam aksi. Onunla çıkmaya çalışmadım çünkü onu sevdiğimi bilmiyordum. Abed'le Piyu koro halinde pofladılar. Bu sefer farklı, dedi Ömer yeni bir şevkle. Anlamıyorsunuz, aşık oluyorum. Hiçbir şey olduğun yok, diye homurdandı Abed. Senin belleğin bir akvaryum balığınınki kadar. Birileri sana bu kızla bugün karşılaşmadığını hatırlatmalı. Hep buralardaydı, burnunun dibinde. Onunla ilk tanıştığımızda ne dediğini hatırla. Kibirli, küstah, kaçık olduğunu söylemiştin. K'li kelimeler. Hatırlamıyor musun? Ondan hoşlanmamıştın hiç. Bu sadece bir anlık hafıza kaybı o kadar. Belki sana hastanede verdikleri şu sarı hapların yan etkisidir. Hı? Anlamıyorsunuz, diye uludu. İlk başta kısık, sona doğru şahlanan bir ses. Ben aşığım. Bunu Piyu ve Abed'in ortaklaşa uyanması takip etti. Başta yüksek sesle kahkaha, orta yerde tavsayan bir kıkırdama, sona doğru bütün şiddetini kaybedip safi hayrete dönüşen bir sessizlik. Ev arkadaşlarını susturan kelimenin kendisi değil, söyleniş tarzıydı. Ömer, aşk kelimesini ipi topu bir kelime gibi söylememişti. Tanrı aşkına, Cambridge sözlüğünde bunlardan 170 bin tane vardı. Adaletsizliğiyle nam salmış bir yargıç karşısında, kanunları kendisine yabancı olan bir mahkemede tek başına yapmak zorunda kaldığı, kaybetmeye mahkum bir savunma yaparcasına, kendi masumiyetinden emin de olsa bunu kanıtlamasının hiç yolu olmadığını teslim edercesine konuşmuştu. İşte öyle bir perişanlıkla çıkmıştı kelime ağzından, bahsederken yargılandığı suçtan. Aşk değil, hatta büyük harfle aşk bile değil, aşk, kuantum mekaniği ve aşk verisi. Allegre gözlerini kısarak önünde açık duran sayfaya baktı. Alay olmasını amaçladığı ama sadece memnuniyetsizlik hissi veren bir hıh sesi çıkardı. Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde ağladınız mı? Güncel bir araştırmaya göre kadınların %61 gibi bir çoğunluğu o özel günde mutluluk gözyaşları dökmüş. Tam karşısında oturan Manuel başını kaldırıp ona şüpheyle baktı. Bekleme odasındaki çift de çıkardığı sesi duymuş olmalıydı ama duymamazlığa geldiler. Kızlarında dikkat eksikliği bozukluğu olduğunu öğrenmişler ve bunun ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmadığından bilgi edinmek için buraya gelmişlerdi. Ama Allegre, doktoru gördükten sonra kafalarının iyice karışacağını tahmin ediyordu. Manuel'e bir her şey yolunda gülüşü fırlattı, o da ona madem öyle diyorsun bakışıyla cevap verdi. Koşup kimin omzunda ağladınız? Kadınların %48'i yakın bir arkadaşları, %34'ü kocaları, %28'i annelerinin yanında mutluluk gözyaşları dökmüşler. 8 yıl önce kendisi de hamile olduğunu anladığında gözyaşı dökmüştü. Şimdiye kadar hiç kimseye, hatta kilisede günah çıkarırken papaza bile bahsetmemişti bundan. Ailesi okulun karşısında manav dükkanı işleten Ukraynalı delikanlıyla sadece 2 kere beraber olmuştu. Kürtajı sadece Latia tutabiliyordu. Todas Lastias içinde en açık fikirli ve ketum olanı. Klinikten dönerlerken Allegre'ye sarılıp sormuştu. Dersini aldın mı? Allegre hıçkırmıştı. Bu hadise için ilk ve son ağlayışı. Aferin, demişti Latia tuta elini iyice sıkarak. Madem dersini aldın, şimdi dersini unut. Sil gitsin. Böyle bir şey hiç olmadı. Lo comprendes corazon. Anladın mı canım? Böyle bir şey hiç olmamıştı. Onun başına gelmemişti. Bunca yıl sonra hala içinin derinliklerinde gömülüydü. Birkaç kere benzer durumlardaki kadınların yaptığı gibi Katolik Aile Radyosu şovunda canlı yayına katılmaya niyet etmişti. İtiraf edip nedamet getirmek. Ama bunu yapsa bile olayın bir yönünü asla anlatamayacağını biliyordu. Sıkı sıkı dokunmuş ahlak kumaşında gayet dünyevi bir ilmeğin kaçık olduğunu bilmiyordu kimse. Çünkü hamile olduğunu öğrendiğinde ilk aklına gelen bebek değil, kilo alma, şişme, şişko bir bedene dönüşme korkusuydu. Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde kocanız ne yaptı? Aynı araştırmaya göre kadınların %61'inin, %34'ünün, kocalarının %52'si onlara sarılmış, %36'sı şampanya patlatmış, %18'i annelerini aramış. O günden sonra soğumuştu oğlanlardan ve Piyo ile karşılaşana kadar her türlü ilişkiden uzak durmuştu. Şimdi Piyo onunla yatmayı her reddettiğinde, Allegre onun bir şekilde bu olayı bildiğini hissetmekten kendini alamıyordu. Bilmekten ziyade sezmek. Sanki zihninin bilmediğini bedeni biliyordu da hem yeterince dişi olmayan, adetleri aksayan, hem de iyi bir anne olamayacak, kaybettiği bebekten çok kendi bedeninin görünümüyle ilgilenen bu kadınla sevişmeyi reddediyordu. Tanıdık bir yüz görene kadar sayfaları hızlı hızlı çevirdi. Okumadan duramayan kızdı bu. Ailesi 4000. kitabını kutlamak için büyük bir parti vermişti. Kitap şeklinde devasa bir pastanın yanında bütün misafirlerle birlikte yüzünde güller açarak durduğu renkli bir fotoğraf vardı. Allegre haberi okumadan Piyo'nun numarasını çevirdi. İcap ettiğinden daha az pişirilmiş, bu yüzden de olması gerektiğinden daha katır kutur olmuş kabak tatlısıyla verdiği mesajı okuyup okumadığını merak ediyordu. Merhaba canım, kabak tatlını yedin mi? Hayır, yemedim, dedi sinirli bir ses. Ama birisi yemiş. Piyu ahizenin üzerinden öfkeyle ona bakarken Ömer arkada pişkin pişkin güldü. Günlerce aç durduktan sonra iştahı özgürlüğünü ilan etmişti. O andan beri Ömer hiç durmadan yiyordu. Evet, tabii, açım. Yok, merak etme. Abed'le bir şeyler ayarlarız şimdi. Bilmiyorum, daha karar vermedik. Belki sabah gitti. Yok, güveç de bitmiş, diye haykırdı Piyu. Onu da yemiş. Nereden bileyim? Peki, sorarım. Seni sonra ararım. Piyu Ömer'e döndü. Allegra kabak tatlısında olağan dışı bir şey fark edip etmediğini soruyor. Ömer sabahın erken saatlerinden beri mideye indirdiği yiyeceklerin kabarık kayıtlarını karıştırdı ve nihayet yığının altında bir yerde gerekli bilgiye ulaştı. Ha, kabak tatlısı harikaydı, teşekkür ederim, ilaç gibi geldi. Piyu ile Abed çaprazdan gözetlemeye başladılar Ömer'in hallerini. Günlerce süren donuk şapşallıktan sonra aniden fazlasıyla canlanmış, oburlaşmıştı. Önceki halinin mi, yoksa sonraki halinin mi daha sinir bozucu olduğunu söylemek zordu ama bu ani değişikliğin bir gün önceki konuşmalarından kaynaklandığını sezebiliyorlardı. Ne de olsa uzun zamandır bastırılan aşka itiraf etmek bir zincirleme tepkime başlatmaya muktedirdir. 1. Aşkı ilan etmenin aşk öznesi üzerindeki etkisi. 2. Aşkı ilan etmenin aşkın tanıkları üzerinde etkisi. 3. Aşkı ilan etmenin aşk nesnesi üzerindeki etkisi. Bu genel çerçeve dahilinde her bir etki eldeki duruma göre çeşitli şekiller alabilirdi. 1. Aşkı ilan etmenin özne Ömer Özsipahioğlu üzerindeki etkisi, olumlu. Omuzlarından bir yük kalkmış gibi hafiflemişti. 2. Aşkı ilan etmenin tanıklar Abed ve Piyo üzerindeki etkisi, olumsuz. Eskiden olmayan bir yük omuzlarına konmuş gibi boğucu, ezici bir duygu. 3. Aşkı ilan etmenin nesne Gale üzerindeki etkisi, sıfır. Ne olup bittiğini bilmediğinden nesne üzerinde hiçbir etki gözlenemedi. Bu manzaraya dönüp baktıklarında belki de gördükleri dengesizlik yüzünden, belki de yükün yarısını paylaşma isteğiyle ev arkadaşları Ömer'e Gale'e aşkını ilan etmesi için baskı yapmaya başladılar. Sürece karışmaları kaçınılmazdı bir bakıma. Kuantum mekaniğinin aşk verisi yorumu. Bilinçli gözlem demişti Bohr. Hadiselerin meydana gelmesinin sebebidir. Birinin gizli aşkını öğrenen tanıklar, o noktadan itibaren kendilerini müdahaleye odaklı, daimi ve bilinçli bir gözlem hali içinde bulabilirler. Tıpkı atomik süreçleri izleme teşebbüsünün bunların rotasıyla etkileşimi içermesi gibi. Dolayısıyla bir numaralı gözlemci Piyu ve iki numaralı gözlemci Abed tüm akşamı Ömer'i gözlemleyerek geçirdiler. Gecenin geç saatlerinde Piyu olan biteni anlatmak için Allegra'yı aradı. Ama 3 numaralı gözlemciyi sürece dahil etmek biraz zaman aldı çünkü Allegra herhangi birinin, hatta Ömer'in dahi, Gale gibi birine aşık olabileceğine inanmayı reddediyordu. Yine de yardımcı olmaya çalıştı. Çiçek, ona kocaman bir buket çiçek alsın, beyaz zambaklar ve tek bir kırmızı gül. Allegra ile Abed çiçeklerin romantik bir aşk ilanı olacağına emindi. Biraz dürtüklemeyle Piyu da ikna oldu. Ancak iki ev arkadaşı kendilerinden emin aşağı inip Ömer'e projelerini bildirdiklerinde şapırtılar arasında teklifi geri çevirdi. Bence böyle şeylerden hoşlanmaz, dedi Ömer son ganimeti humusu sıyırırken. Muhtemelen tuzu kuru burjuva sevgilileri memnun etmek için güllerin katledilmesine karşıdır. O sizin bildiğiniz kadınlardan değil. Abed de Piyo'nun onu oracıkta gırtlaklamamalarının tek sebebi sorumluluk sahibi bilim adamları olarak gözlem altındaki nesneyi yok etmemeleri gerektiğinin bilincinde olmalarıydı. O akşam üçü birlikte yürüyüşe çıkıp, Soğut Sokağı'nda bildiğiniz kadınlardan olmayan birinin hoşuna gidebilecek her şeyi barındırıyormuş gibi görünen bir dükkana girdiler. Müzikli Tibet topları, vücut enerjisini düzenleyen yastıklar, yerli Amerikalı takıları, kurutulmuş bitkiler, koloid taşları, tılsımlar, rüzgar çanları, yağ özleri, muska kapları, bitkisel mumlar, cadı malzemeleri ve bildiğimiz ota benzeyen yeşil bir şey. Bu sonuncusunun organik çimen olduğunu öğrendiler. İnsanlar bir torba ota $9 mı veriyor? Kuzey Avrupalı'ya benzeyen satıcı kız küçümseyen bir nazarla baktı Abed'e. Neyse, zaten Gale'in ota ihtiyacı yok, dedi Abed. Genizden aniden bastıran bir alerjik rinit nöbetine tutulmuştu. Daha ziyade bir tür sakinleştiriciye ihtiyacı var. Onu daha az saldırgan, daha normal yapacak bir şeye. Normalleşme sağlayan şifalı bir bitki var mı? Madem öyle size ginseng vereyim, dedi satıcı kız, buğday renkli buklelerini savurarak. Anemiye, halsizliğe, asabiyete, nevrasteniye iyi gelir. Her derde devadır. Bir adı da bu zaten. Her derde deva. Bunun üzerine koca bir şişe ginseng vejetaryen kapsülü, ginseng poşet çayları ve ginseng astralagus özü ampulleri aldılar. 20 dakika sonra da bütün bunlarla donanmış vaziyette tedirgin ruh çikolata dükkanına damlayıp Debra Allen Thompson'ın dünyasını kararttılar. Halbuki Gale onları gördüğüne memnun gibiydi. Bir anlığına üç ev arkadaşı saçından sarkan kaşığa baka kaldılar. Ne garip, diye düşündü Piyu, ne saçma, diye düşündü Abed. Ömerse ne tatlı, diye geçirdi içinden. Gale onlara tombul ana tanrıça bademli çikolatalarından ikram ettiğinde de bu şablonda büyük bir değişiklik olmadı. Kibarca devasa bir memeyi ısırırken Piyu ne garip, diye düşündü. Tanrıçanın başını dişleyen Abed ne saçma, diye düşündü. Ömer'in ise her zamankinden. Biraz ginseng almaya çıkmıştık da geri dönerken uğrayıp ne yapıyorsunuz bir bakalım dedik dedi zar zor. Uzun, hantal bedenini çoğul eklerinin barikatı arkasına saklayarak. Ginseng, mucizevi şifa. Gale'in yüzü hafif buruşmuştu. Her derde deva görünen hiçbir derde deva değildir derler. Umarım bu kapsüllerden fazla bir beklentin yoktur. Özel bir amaçla mı aldın? Ginseng için bir amaç mı? Ömer yaşamak için bile bir amacı yokmuş gibi sarsılarak baktı ona. Eğer Gale bu kadar ulaşılmaz olacaksa hep nasıl ulaşacaktı ki ona? Besbelli yaptığı hiçbir şeyi beğenmezken onun kendisini sevmesini nasıl sağlayacaktı? O andan itibaren konuşmadı ve ziyaretin geri kalanında ağzını meşgul etmek için dünya üzerinden olabildiğince çok ana tanrıçayı silip süpürmek istiyormuş gibi isterik bir iştahla yedikçe yedi. Ortada bir şeyler döndüğünü hisseden Debra Ellen Thompson'ın, Gale'in ve tepsilerdeki dizi dizi gülen Buda çikolatasının bakışları altında onu yeniden sohbete çekmek için taklalar atan Piyu ile Abed'in bütün girişimlerine kulaklarını tıkadı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Primal, P-R-I-M-A-L, Scrim, S-C-R-E-A-M, Don't, D-O-N-T, Fight, F-I-G-H-T, Feel, F-E-E-L, Somebody, S-O-M-E-B-O-D-Y, Put, P-U-T, Something, S-O-M-E-T-H-I-N-G, Cambridge, C-A-M-B-R-I-D-G-E, Comprendes, C-O-M-P-R-E-N-D-E-S, Corazon, C-O-R-A-Z-O-N.